Ayrım 5.
Anaerkil öğreti öylesine güçlü ve derindi ki erkekler şeytanı yaratmak zorunda kaldı. Tanrıçanın gücü sınırlanmalıydı. Şeytan diye bir varlığın gerçekliğine insanları nasıl ikna ettiler? Toplum kötü tohumun ne olduğunu biliyordu. Kadınlar bazı çocukları ne yaparlarsa yapsınlar kötü olduğunu deneyimlerinden biliyordu. Özellikle oğlan çocukları herkesin bildiği gibi kolay kontrol edilemiyordu. Böylece mit yaratıldı. Mitolojiye göre bir gün tanrıçaların tanrıçası olan büyük ana bir çocuk dünyaya getirdi. Çocuk iyi değildi. Ana ne yaptıysa çocuğu iyi yapamadı. Sonunda erkek çocuk anasının tahtını ele geçirmek için mücadeleye girdi. Bu sevecen ve affedici olan ana için bile çok fazlaydı. Oğlan sonsuza dek cezalandırıldı. Ama oğlan değişik kostümlere, kılıklara bürünerek ortalarda dolaşıyordu. Bazen büyük ananın kılığına bile giriyordu. Bu mitoloji erkeklere şu soruyu sordurdu. Taptığımız tanrıçanın gerçek tanrıça olduğuna nasıl emin olabiliriz? Belki de kötü çocuk artık büyüdüğü için tanrıça kılığına girerek bizi aldatıyor. Bu soru erkeklerin endişelenmesine yol açtı. Kadınlara bu endişelerini ciddiye almadıkları için önce kızdılar. Sonra karşı koymaya başladılar. İşte şeytan diye bildiğimiz varlık böyle yaratıldı. Kötü çocuk miti yaratmak hiç de zor değildi. Kadınlara da böyle bir yaratığın var olabileceğine inandırmak zor değildi. Herkesi kötü çocuğun erkek olduğuna inandırmak da zor değildi. Erkekler zayıf cinsiyet değil miydi? Eğer kötü çocuk erkekse, şeytan erkekse bir erkeğin kas gücüyle kim başa çıkabilirdi? Tabii ki dişi tanrıça değil. Kaba kuvvetle mücadele etmek için bir erkek gerekmez miydi? Artık tanrıçayı koruyacak ve düşmanı yenecek bir erkek gerekiyordu. Bu dönüşüm tabii ki bir gecede olmadı. Uzun yıllar aldı. Yavaş yavaş toplumlar, spiritüel mitolojilerde erkeğin rolünü değiştirdiler. Çünkü artık tanrıçayı koruyacak birisine ihtiyaç vardı. Bu koruyucuya olan ihtiyaç yatsınamazdı. Erkeğin koruyucu rolden tanrıçayla eşit partner konumuna geçmesi için büyük çaba gerekmedi. Artık tanrıçanın yanında erkek tanrı da yer alıyordu. Bir süre tanrılar ve tanrıçalar mitolojiyi birlikte yönettiler. Adım adım tanrıların rolü büyüyordu. Korunma ve güç ihtiyacı, bilgelik ve sevgi ihtiyacının yerini almaya başladı. Bu mitolojilerde yeni tür bir sevgi doğdu. Kaba güçle koruyan bir sevgi. Ama bu sevgi koruduğu şeyi sahipleniyordu da. Tanrıçalarını kıskanan bir sevgiydi. Artık sadece dişilerin cinsel hazlarına hizmet vermekle yetinmiyorlar, onlar için savaşıyor ve ölüyorlardı. Mitolojilerde olağanüstü güçlere sahip, olağanüstü güzellikte tanrıçalar için kavga eden tanrılar yer almaya başladı. Ve böylece kıskanç bir tanrı doğdu. Bu çok ilginç. Bekle, sonuna geliyoruz ama biraz daha anlatacaklarım var. Tanrıların kıskançlıkları sadece tanrıçalara yönelik kalmadı. Tanrılar artık her boyutta tüm yaratıkları kıskanıyordu. Onu sevmek zorundaydık. Kıskanç tanrılar kendilerinden başka tanrıyı sevmemizi istemiyordu. Yoksa erkekler en çok kaba güce sahip cins olduğu ve tanrılar da erkeklerin en güçlüsü olduğu için yeni mitoloji artık tartışmaya açık değildi. Tartışanlarla ve kaybedenlerle ilgili hikayeler dolaşmaya başladı ve intikamcı tanrı doğdu. Daha sonra da en büyük güç fikri değişti. Artık saf sevgi kaynağı değil, tüm korkuların kaynağı olmuştu. Sevgi modeli olan en büyük güç dişildi. Bir annenin çocuğuna olan sevgisi gibi sınırsız affediciydi. Artık en büyük güç talepkar, kıskanç, intikamcı, katı, diktatör bir tanrıydı. Sınırsız sevgiye sahip gülümseyen tanrıça yumuşakça doğa yasalarını uyguluyordu. Oysa artık asık suratlı tanrı, doğa yasalarının üzerinde kontrolcü bir güce sahipti ve sonsuza dek sevgiye sınır ve koşul koyuyordu. İşte bugün tapındığınız tanrı bu ve bulunduğunuz noktaya böyle geldiniz. Şaşırtıcı, ilginç ve şaşırtıcı ama bunları bana niye anlattın? Her şeyi kendinizin uydurduğunu bilmeniz önemli. Güçlü haklıdır ya da güç güçlülüktür fikri erkeklerin yarattığı teolojik mitolojiden doğdu. Öfkeli, kıskanç ve intikamcı tanrı bir hayal ürünüydü. Ama bu hayale o kadar uzun süre inandınız ki onu gerçek kıldınız. Çoğunuz hala böyle bir tanrıyı gerçek sanıyor. Oysa bunun en yüksek gerçekle uzaktan yakından ilgisi yok. Gerçekten yaşadıklarınızla da ilgisi yok. Neyi gerçekten yaşıyoruz? Ruhunuz kendisinin düşleyebildiği en yüksek deneyimin özlemini duyuyor. Bu amaçla dünyaya geldi. Kendisini gerçekleştirmek, gerçek kılmak amacını deneyimlemek için. Sonra da bedensel hazları keşfetti. Sadece seksi değil, her türlü bedensel hazdı ve bu hazların baştan çıkarıcılığına kapıldı. Yavaş yavaş ruhun hazlarını unuttu. Ruhun hazları bedenin verebileceği tüm hazlardan daha büyük doyum verir ama ruh bunu unuttu. Peki şimdi tarihten uzaklaşıyor ve bu diyalogda bahsettiğimiz bir şeye yeniden dönüyorsun. Pek tarihten uzaklaşmıyoruz. Her şeyi bir araya koymaya çalışıyoruz. Her şey aslında çok basit. Ruhunuzun amacı ve bedenlenmesinin nedeni. Sizin gerçekten kim olduğunuzu olmanız ve ifade etmenizdir. Ruh bunun özlemini duyuyor. Kendisini bilmenin ve kendi deneyiminin özlemini duyuyor. Bu bilme arzusu hayatın olmak arzusudur. Tanrı'nın kendisini ifade etme arzusudur. Tarihinizde yarattığınız tanrılar gerçekte olan tanrı değildir. İşte bunu bilin. Ruhunuz kendimi ifade ettiğim ve deneyimlediğim araçtır. Bu senin deneyimini sınırlı kılmıyor mu? Hem sınırlıyor hem sınırlamıyor. Bu size bağlı. Siz kendi seçtiğiniz seviyede beni ifade ediyor ve deneyimliyorsunuz. Çok büyük ifadeleri seçenler de var. Örneğin İsa. İsa'ya eşit diğerleri de var. İsa en yüksek örnek değil mi? O insan olan Tanrı değil mi? İsa en yüksek örnek ama en yüksek boyuta ulaşan tek örnek değil. İnsan olan tek Tanrı değil. Her insan, insan olan Tanrı'dır. Sen bensin. Beni şimdiki varlığınla ifade ediyorsun. Beni sınırlandırdığın için endişe duyma. Ben sınırlı değilim, asla olmadım. İnsanın kendimi ifade etmek için seçtiğim tek varlık olduğunu mu sanıyorsun? Kendi özümü içine koyduğum tek varlık olduğunuzu mu düşünüyorsun? Ben her çiçekte, her gökkuşağında, gökyüzündeki her yıldızda varım. Rüzgarın fısıltısı da, güneşinizin sıcaklığı da benim. Her kar tanesinin özgünlüğü ve olağanüstü mükemmelliği de benim. Yüksekten uçan kartalın asaleti de, yerde dolaşan tavşanın masumiyeti de benim. Sizin gezegeninizde yaşayan değişik ifade boyutlarıyla da sınırlı değilim. Benim kim olduğumu bilmiyorsunuz ama bildiğinizi sanıyorsunuz. Kendimi ifadenin sadece sizle sınırlı olduğunu düşünüyorsunuz. Bu kibirli ve cahilce bir düşünce. Her şeyde varım, her şeyde. Bütünlük benim ifademdir. Benim doğamın bütünselliği. Ben olmayan hiçbir şey yoktur ve ben olmayan bir şey olamaz. Sizi yaratmadaki amacım, kendi deneyimimin yaratıcısı olarak kendimi deneyimlemekti. Bazıları bunu anlamayabilir, hepimizin anlaması için yardım et. Ben mitolojilerinizin tanrısı değilim, tanrıça da değilim. Ben yaratıcıyım, yaratıyorum. Kendimi, kendi deneyimimle bilmeyi seçiyorum. Mükemmelliğimi bir kar tanesinde, harikulade güzelliğimi bir gülde bildiğim gibi, yaratıcı gücümü sizin vasıtanızla biliyorum. Size kendi yeteneğimi verdim. Bilinçli olarak kendi deneyiminizi yaratma yeteneğini. Sizinle kendimin her boyutunu bilebilirim. Kar tanesinin mükemmelliği, gülün harikulade güzelliği, aslanın cesareti, kartalın asaleti hepsi içinizde. İçinize her şeyi koydum ve bir şey daha, farkındalığın bilinci. Böylece öz bilinçli oldunuz, kendinizin farkındasınız. Kendinizin, kendiniz olduğunuzun farkındalığı, size verdiğim en yüce hediye. Tıpkı kendim gibi. Ben kendimim. Kendimin kendim olduğunun farkındalığına sahibim. Ben oyum, bu demek. Siz farkındalığın deneyimlendiği parçamsınız. Deneyimlediğiniz her şey, benim sizin vasıtanızla deneyimlediğim her şey, benim kendimi yaratmamdır. Ben her an kendimi yaratıyorum. Bu Tanrı'nın aynı olmadığı anlamına mı geliyor? Bir an sonra kendinin ne olacağını bilmediğin anlamına mı geliyor? Nasıl bilebilirim ki? Sen henüz karar vermedin. Ben mi bunlara karar veriyorum? Evet sen. Ben olarak. Ben olmayı seçiyorsun. Sen bensin. Ne olduğumu ve ne olacağımı seçiyorsun. Hepiniz kolektif olarak bunu yaratıyorsunuz. Sen bunu bireysel temelli olarak yapıyorsun. Her birinizin kim olduğunuza karar verdiğiniz gibi siz birlikte yaratan kolektif varlıksınız. Ben hepinizin kolektif deneyimiyim. Gerçekten bir an sonra ne olacağını bilmiyor musun? Biraz önce espri yapıyordum. Tabii ki biliyorum. Tüm kararlarınızı biliyorum. Kim olduğumu, daima kim olduğumu ve daima kim olacağımı biliyorum. Bir an sonra ne olmayı, yapmayı ve sahip olmayı seçeceğini nasıl biliyorsun? Tüm insanların neyi seçeceğini nasıl biliyorsun? Basit. Zaten seçimi yaptın. Yapacağın, olacağın her şeyi zaten yaptın ve oldun. Şimdi de yapıyor ve oluyorsun. Zaman diye bir şey yoktur. Bunu daha önce konuşmuştuk. Tekrar konuşmak yararlı olabilir. Evet, lütfen tekrar et. Geçmiş, an ve gelecek sizin yarattığınız kavramlardır. Şimdiki deneyiminize bir çerçeve çizebilmek için sizin oluşturduğunuz realitelerdir. Yoksa sizin, bizim, tüm deneyimleriniz iç içe girer. Aslında her şey iç içe. Her şey aynı zamanda oluyor. Sadece bunu bilmiyorsunuz. Kendinizi total gerçekliği görmenizi engelleyen bir algılama kozasının içine yerleştirdiniz. Bu konuyu ikinci kitapta detaylarıyla açıkladım. Yeniden okumanızda yarar var. Her şeyin aynı anda olduğunu söylüyorum. Her şey, evet, ne olacağımı, ne olduğumu ve ne olmuş olduğumu daima her an biliyorum. Her an. Gördüğün gibi beni asla şaşırtamazsın. Tüm hikayeniz, tüm dünyasal dramalarınız kendi deneyiminizle kim olduğunuzu bilmeniz için yaratıldı. Kim olduğunuzu unutmalıydınız ki yaratarak kim olduğunuzu hatırlayabilesiniz. Çünkü kim olduğumu deneyimlerken kim olduğumu yaratamam. 1.85 boyunda olduğumu deneyimlerken 1.85 boyunda olmayı yaratamam. 1.85'ten daha az olmalıyım ya da en azından daha az olduğumu düşünmeliyim. Evet, çok iyi anladın. Ruhun, Tanrı'nın kendisini yaratıcı olarak deneyimlemesi için zaten yarattığı her şeyi yaratmış olduğunu unutması gerekiyordu. Birlikte yarattığımız her şeyi unutmamız için bir yol bulmamız gerekiyordu. Bir yol bulduğumuza şaşırıyorum. Hepimizin bir olduğunu unutmaya çalışmak, bir olarak Tanrı olduğumuzu unutmak, odadaki pembe filin varlığını unutmaya çalışmak kadar zor olmalı. Peki nasıl böylesine unutabildik? Şimdi fiziksel hayatın gizli nedenine değindin. Fiziksel hayat sizi büyüledi. Haklısınız da. Çünkü fiziksel hayat gerçekten olağanüstü bir serüven. Burada unutmak için kullandığımız yol haz prensibiydi. Hazların en yüksek doğası gerçekten kim olduğunuzu şimdi ve burada deneyimsel olarak yaratma boyutunu içerir. Haz, yaratıcılıkla doğru orantılıdır. Daha yüksek hazzı alabilmek için yeniden, yeniden, yeniden kim olduğunuzu yaratırsınız. Bu Tanrı'nın en yüksek hazzıdır. Hazların düşük doğası ise size gerçekten kim olduğunuzu unutmanın hazzını verir. Yine de hazdır. Hazzın düşük doğasını dışlamayın. Düşük haz doğasını bilmeden yüksek haz doğasını deneyimleyemezsiniz. Bedensel haz bize kim olduğumuzu unutturuyor. Sonra da hatırlamamızın yolu oluyor. Aynen öyle. Kim olduğunuzu hatırlamak için yine bedensel yolu kullanabilirsiniz. Tüm yaşamın temel enerjisini fiziksel hazları kullanarak bedeninizde yükseltebilirsiniz. Bu enerjiye cinsel enerji ya da kundalini enerjisi diyorsunuz. Bu enerjiyi kuyruk sokumunuzdan üçüncü göz denilen bölgeye çıkarabilirsiniz. Üçüncü göz iki kaşınızın arasında yer alıyor. Enerji bu bölgeye çıkarken tüm bedeninizden geçer. Enerjinizin üçüncü göz bölgesine yükselişi adeta bir içsel orgazmdır. Bu nasıl yapılır, bunu nasıl yaparız? Yüksek düşünerek, kelimenin tam anlamıyla çakralar dediğiniz içsel enerji yolunda enerjiyi düşünerek yükseltebilirsiniz. Yaşam enerjisi tekrar tekrar çakralar yoluyla yükseltildiğinde bu deneyimin tadını alır ve yine bu hazzı tatmak istersiniz. Tıpkı cinsel hazzı tekrar ve tekrar tatmanın deneyimini yaşamak gibi. Yükselen enerjinin deneyimi çok derin bir hazdır. Bu hazzın size en doyum veren haz olduğunu deneyimleyebilirsiniz. Ama bu düşük doğalı hazlardan vazgeçmeniz anlamına gelmez. Bedensel hazların açlığını yitirmezsiniz. Yitirmemelisiniz de. Yükseğe çıktığınızda aşağıya inmelisiniz ki yeniden yükseğe çıkmanın hazzını deneyimleyebilirsiniz. Bu tüm yaşamın kutsal ritmidir. Bu ritim sadece bedeninizin içindeki enerjiyi hareket ettirmekle sınırlı değildir. Tanrı'nın bedenindeki büyük enerjiyi hareket ettirerek de ritmi yakalayabilirsiniz. Düşük enerjili madde dünyasında doğuyor ve yüksek bilinç boyutlarına evrimleşiyorsunuz. Tanrı'nın bedenindeki enerjiyi yükseltiyorsunuz. Siz bu enerjisiniz. En yüksek boyuta eriştiğinizde, yüksek boyutu dolu dolu deneyimlediğinizde, bir sonraki boyutta neyi deneyimlemek istediğinize karar veriyorsunuz. En yüksek boyut, madde aleminde daima görecelik boyutudur. Kendinizi yeniden deneyimlemeyi seçebilirsiniz. Kozmik çarkta yeniden başlayabilirsiniz. Bu karmik çark ile aynı şey mi? Hayır, karmik çark diye bir şey yoktur. Sizin sandığınız gibi değil. Çoğunuz çarkta olduğunuzu değil, çarkı döndüren ayak pedalı olduğunuzu düşünüyorsunuz. Geçmişteki davranışlarınızın bedelini ödediğinizi sanıyor ve yeni bedeller oluşturmamaya çalışıyorsunuz. Bu çabalarınıza bazılarınız karmik çark diyor. Bu düşüncenin Batı teolojilerinin dinsel dogmalarından farkı yok. Çünkü iki dogmada da değersiz günahkarlar olarak görülüyorsunuz. Bir sonraki ruhsal boyuta erişmek için günahlarınızdan arınmaya çalışıyorsunuz. Benim kozmik çark dediğim deneyimde değersizlik, bedel ödeme, ceza ya da arınma yok. Kozmik çark sadece en yüksek gerçekliği tanımlıyor. Buna evrenin kozmolojisi de diyebilirsiniz. Kozmik çark yaşam ritmidir. Bazen buna süreç de diyorum. Başı ve sonu olmayan süreç. Sonsuzluğa dek ruhun hazla seyahat ettiği, her şeyin birbiriyle bağlantılı olduğu bir ana yol. Bu yol tüm yaşamın kutsal ritmidir. Tanrı enerjisini hareket ettirdiğimiz yoldur. Vay, kimse bana böylesine net anlatmamıştı. Hiç bu kadar net anlamamıştım. Buraya netliği deneyimlemek için geldiniz. Bu diyaloğun amacı da bu. Anladığına sevindim. Gerçekte kozmik çarkta yüksek ve alçak bir yer yok. Nasıl olsun ki? Bu bir çark, merdiven değil. Bu harika. Harika bir benzetme ve harika bir anlayış. İşte bu nedenle insanın alçak, düşük, hayvani dediğiniz güdülerini aşağılamayın. Onları eve döneceğiniz yol olarak görün. Bu birçok insanın cinsellikle ilgili duyduğu suçluluk duygusunu rahatlatacaktır. Bu yüzden seksle oynayın, oynayın, oynayın diyorum ve tüm hayatla oynayın. Sevginin en yüksek boyutunu deneyimlemek için şehveti kutsallıkla birleştirin. Yatak odalarınızı tapınağa dönüştürün. Ancak o zaman beni görebilirsiniz. Seksin Tanrı'dan ayrı mı olduğunu düşünüyorsunuz? Her gece yatak odanızda olduğumu bilin. Şehvet ve ruhsallığın bir olduğunu görün. Ruhsal boyutta geliştiğinizde seksten vazgeçmeyeceğinizi göreceksiniz. Sadece seksten daha da yüksek boyutta haz alacaksınız. Tüm yaşam SEKS'dir. Sinerjik enerjinin karşılıklı sunumu. Seksin enerji aktarımı olduğunu anladığınızda yaşamın her boyutunda seks olduğunu da anlayacaksınız. Yaşamın sonunda ölüm dediğiniz anda bile. Ölüm anında hayatı terk ediyor gibi değil, hayatın daha yüksek boyutta hazzını hissedeceksiniz. Tanrı'nın dünyasında hiçbir şeyin ayrı olmadığını, Tanrı'dan başka bir şey olmadığını gördüğünüzde insanın yarattığı şeytan da yok olacaktır. Eğer şeytan varsa ancak benden ayrı olduğunuzla ilgili düşünceleriniz de var olabilir. Benden ayrı olmanız da mümkün değil. Çünkü ben her şeyim. İnsan, diğer insanları korkutarak kendi istediklerini yaptırmak için şeytanı yarattı. Onların isteklerini yapmadığınız takdirde lanetleneceğiniz, Tanrı'dan ayrılacağınız tehdidiyle korkutuldunuz. Sonsuza dek cehennem ateşinde yanma tehdidi, en güçlü korkutma taktiğiydi. Korkmanıza gerek yok. Hiçbir şey asla sizi benden ayıramaz. Siz ve ben biriz. Başka bir şey olamayız ki. Ben oyum. Ben her şeyim. Kendimi niye lanetleyeyim ki? Bunu nasıl yapabilirim? Kendimi kendimden nasıl ayırabilirim? Benden başka bir şey yok ki. Amacım lanetlemek değil, gelişmek. Ölmek değil, yaşamak. Deneyimlememek değil, deneyimlemek. Amacım olmaktan vazgeçmek değil, olmak. Kendimi sizden ya da başka bir şeyden ayırmam mümkün değil. Cehennem bunu bilmemektir. Kurtarılma bunu bilmek ve anlamaktır. Şimdi kurtarıldınız. Ölümden sonra size ne olacağına dair endişe duymanıza gerek yok. 3. Şu ölümle ilgili biraz konuşabilir miyiz? Üçüncü kitabın yüksek gerçeklerle, evrensel gerçeklerle ilgili olacağını söylemiştin. Şu ana kadar olan konuşmalarımızda ölümle ilgili çok fazla şey konuşmadık. Ölümden sonra ne olduğu hakkında da. Haydi şimdi konuşalım. Pekala, neyi bilmek istiyorsun? Öldüğünde ne oluyor? Ne olmasını seçiyorsun? Ne seçiyorsak onun olacağını mı söylüyorsun? Öldüğün için yaratıcılığının sona erdiğini mi düşünüyorsun? Bilmiyorum, bu yüzden sana soruyorum. Pekala, biliyorsun ama unuttun. Bu harika, her şey plan doğrultusunda gidiyor. Öldüğünde yaratıcılığın sona ermiyor. Bu senin için yeterli mi? Evet. İyi, öldüğünde yaratıcılığın sona ermiyor. Çünkü asla ölmüyorsun, ölemezsin. Sen yaşamın kendisisin. Ve yaşam, yaşam olmayan olamaz. Bu yüzden ölemezsin. Öldüğün andan itibaren yaşamaya devam edersin. Bu yüzden ölen birçok insan öldüğüne inanmıyor. Çünkü ölmüş olduğunu hissetmiyor. Tam aksine çok canlı olduğunu hissediyor. Çünkü canlı. Burada şaşkınlık yaşanıyor. Öz ben kendi bedeninin kıpırdamadan yattığını görüyor. Ama kendisi her yerde dolaşıyor. Adeta her yerde uçuyor ve her yerde oluyor. Belirli bir yerde olmak istediğinde orada olduğunu deneyimliyor. Ruh, şimdi ona ben diyeceğiz, neden bedenim kımıldamıyor diye düşündüğünde kendisini bedenin üzerinde bulacaktır ve bedenine merakla bakacaktır. Birisi odaya girdiğinde ve ruh bu kim diye düşündüğünde anında o kişinin önünde ya da yanında olacaktır. Kısa zamanda ruh istediği yere ışık hızıyla gidebileceğini öğrenir. Harika bir özgürlük ve hafiflik duygusu yaşar ruh. Her düşüncede oradan oraya gitmeye alışması için bir süre geçer. Eğer ruhun çocukları varsa ve çocuklarını düşünüyorsa, ruh derhal çocukları nerede olursa olsun onların yanına gider. Ruh sadece düşünce hızıyla istediği yere gidebileceğini değil, aynı zamanda birçok yerde aynı anda olabileceğini de öğrenir. Aynı anda birçok yerdeki aktiviteleri gözlemleyebilir. Hiç zorluk ve karmaşa yaşamaksızın. İsterse yeniden odaklanarak bir yere dönebilir. Ruh bir sonraki hayatla bu hayatta hatırlamak istediği şeyleri hatırlar. Bu hatırlama düşünceyle yaratılır. Hatırlamak düşünceyle oluşur. Düşünce olarak odaklandığım şey gerçeğim olur. Evet, tek fark sonucu deneyimleme hızıdır. Fiziksel yaşamda düşünceyle deneyim arasında zaman farkı vardır. Ruhsal boyutta düşüncenin deneyimleri anında yaşanır. Zaman gecikmesi yoktur.